Ayrım 10, sayfa 80. Din dilinin ulusallaştırılmasının önemi. Cengiz Özakıncı. Dil ve din ilişkileri konusundaki çalışmalarıma 1989 yılında din ağlarının örgütlü biçimde ülke yönetimini ele geçirmeye aday oldukları, din sömürücü yayınların görülmemiş ölçüde arttığı, yığınların artan bir ivmeyle din sömürücü örgütlerin çatısı altında toplanıp öbek öbek din ağlarının güdümüne girdikleri, tıpkı geçmişte İran'da komünist Tudehçilerin din ağası Hümeyni ile işbirliği yaptıkları gibi, bizdeki bir takım solcuların da din ağları ile işbirliği yapmaya başladıkları, Hümeyni'nin İran'daki başarısına övgünen yerli din ağlarının solun bir kesimini ve bölücüleri yanlarına çekerek yönetimi ellerine geçirmek üzere oldukları, ülkenin geleceğinin gerçekten ama gerçekten karardığı bir ortamda susmanın ihanetten başka bir şey olmadığını kavrayarak ulusumuzu bu karanlık gelecekten ancak bilimsel us yürütmenin kurtarabileceğini düşünerek ortaya yığınları din ağlarının karanlık güdümünden kurtarıcı nitelikte bilimsel çalışmalar koymak, onları din konusunda bilimsel us yürütmenin ışığıyla aydınlatmak ve din ağlarının kendilerini sürüklediği karanlık sondan uzaklaştırmak dileğiyle başlamıştım. Kitabımı oluşturduğum 1989, 1990, 1992, 1994 yılları arasında din sömürücü yobazlar kendi görüşlerine karşıt görüşler savunan aydınlarımıza yönelik kanlı saldırılarda bulunuyorlar. Ülkemizi Cezayir'e, İran'a dönüştürecekleri yolunda ülke estiren yayınlar yapmaktan çekinmiyorlardı. Savaşım çizgileri bana göre yanlış olsa da yazılarında karşılaştığım bilime aykırı kimi görüşlere katılmıyor ve eleştiriyor olsam da din sömürücülüğüne karşı yayınlar yapan aydınlarımızdan Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Turan Dursun hep o yıllarda öldürülmüş. Sivas'ta 37 aydınımız yine o yıllarda üstelik güvenlik güçlerinin gözleri önünde din sömürücülerce kışkırtılan yobazlarca yakılmıştı. Şimdi 5. basımı yapılmış olan kitabım 1989'da başladığım çalışmanın bir ürünü olarak 1992'de işte böyle bir ortamda yazılmış. 1994'te yine böyle bir ortamda yayınlanmış ve ancak Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 toplantısında açıklanan yeni ulusal savunma çizgisinde din sömürücülüğü bölücülükle birlikte baş düşman sayıldıktan ve ordu din sömürücülerine karşı kılıcını kınından sıyırdıktan sonra güven içinde korkusuzca tartışılmaya başlanan din dilinin Türkçeleştirilmesi konusu 28 Şubat'tan 3 yıl önce bu kitabımda ortaya konmuştu. Dil, din, felsefe ve ulus ilişkileri. Hegel, din varoluşunu felsefeye borçlu değildir. Felsefe yokken din vardı. Fakat felsefe varoluşunu dine borçludur. Din olmaksızın felsefe var olamazdı derken bir gerçeği dile getirmiştir. Dipnot 1. Bakınız, G.W. Hegel, Bütün Yapıtları Seçmeler 1, çeviren Hüseyin Demirhan, Onur Yayınları, 1. basım, Haziran 1976, sayfa 27. Felsefe olmadan din pekala var olabilir de din olmadan felsefe o kadar var olamaz ve felsefe dini, dinin felsefeyi kapsadığından daha çok kapsar. Kitaba dönüş. Gerçekten de din ve felsefe aynı bir soruyu yanıtlamayı amaçlayan iki düşünsel alandır. Ortak soruları şudur. Evren nasıl olup da var oldu? Bir zamanlar ortada evren diye bir şey yoktu, sonsuz bir hiçlik vardı da bir süre sonra evren bu sonsuz hiçliğin içinde mi var oldu? Yoksa evren zaman içinde bir başlangıcı olmaksızın hep var mıydı? Gerek din, gerekse felsefe işte bu soruyu yanıtlamayı amaçlar. Bu soru kişi soyunun en önemli sorusudur. Çünkü insan böyle bir soruyu sormakla yeryüzündeki öteki canlı türlerinden en kesin bir kopuşla ayrılıp insan olabilmiştir. Gel gelelim yeryüzünde kendi kendilerine bu soruyu hiç sormadan yaşayan, evren nasıl var oldu demeyen, yaşamlarını böyle bir sorudan uzak, salt gündelik geçim sorunlarıyla geçiren milyarlarca insan vardır. Bunlar biçimsel olarak insan görünümündedirler fakat düşünsel olarak daha insan olamamışlardır. İşte din ve felsefe insanı öteki yaratıklardan en kesin biçimde ayıran, insanı insan yapan bu can alıcı soruyu, evren nasıl var oldu sorusunu tüm insanlığın beynine sokmaya ve yanıtlamaya adanmış iki kardeş gibidir. Dini de felsefeyi de doğuran aynı soru olduğu için kullandıkları kavram adları da ortaktır. Felsefe alanında kullanılan kavram adlarının neredeyse tümü önce din alanında doğmuş, bin yıllarca din alanında kullanılmış, sonra felsefede yer almıştır. Demek ki dinsel kavramların ulusal dile çevrilmesi başarılmaksızın felsefe dilinin ulusallaşması da sağlanamaz ve dolayısıyla ulus felsefe alanında tıkanır. Felsefe alanında tıkanan bir ulusun bilim ve sanat alanında ilerleyemeyeceği de apaçıktır. Çünkü bir toplumun ne kadar çok sayıda üyesi, evren nasıl var oldu sorusunu kendi kendisine sorarsa o toplum o denli sürülükten çıkar, bilime, felsefeye, sanata ilgi duyan bilinçli insanlar toplumuna dönüşür. Çağımızın en önemli bilginlerinden Albert Einstein kimi yazılarında bu gerçeği şöyle vurgulamıştır. Duyabileceğimiz en güzel şey hayatın esrarlı yanıdır. Parantez, evren nasıl var oldu sorusudur. Sanatın ve gerçek bilimin beşiğinde bu anı duygu vardır. Onu bilmeyen, dünya karşısında şaşkınlık ve hayranlık duymayan kimse ne de olsa ölü ve gözü kapalı gibidir. Hayatın sırlarıyla karşı karşıya gelmek, korku ile de karışarak dinleri yaratmıştır. Ulaşamayacağımız bir şeylerin var olduğunu bilmek ancak en ilkel bir biçimde anlayabileceğimiz en derin aklın ve en parlak güzelliğin belirtilerini görmek, bu bilginin ve gerçek dindarlığın ta kendisidir. İşte bu anlamda ve yalnız bu anlamda derinden dindar olan insanlara katılıyorum. Hayatın sonsuzluğundaki sır ve gerçeğin akılları aşan kuruluşuna bakış, bir de tabiatta kendini gösteren aklın ne kadar küçük olursa olsun bir parçacığını kavramak için göstereceğimiz o içten çaba yetiyor bana. Dipnot 2. Bakınız Albert Einstein Dünyamıza Bakış, Alan Yayıncılık 2. basım Mart 1987'de çevirenler S. Eyüboğlu, A. Erhat, V. Günyol, İ. Öztürk, Y. Anday sayfa 611 Dünyayı Nasıl Görüyorum başlıklı yazıdan. Albert Einstein 8 sayfa 1318 Bilim ve Din başlıklı yazıdan. Parantez evren nasıl var oldu diye soran insanoğlu, insan isteklerinin ve amaçlarının boşluğunu tabiatta ve düşünce dünyasında kendini gösteren o aklı durduran düzenin yüceliğini görür. Hayat ona bir çeşit zindan gibi gelir ve anlam dolu bir bütün olarak hayatı toptan kavramak ister. Bu kozmik din duygusunun ilk izleri dönüşümün ilk basamağında, örneğin Davud'un bazı mezamirlerinde ve bazı peygamberlerde bulunmaktadır. Kozmik din duygusu Budizm'de ve hele Schopenhauer'un eşsiz yazılarında ağır basar. Bütün çağların dinsel dehaları kozmik din duygusu ile kendilerini göstermişlerdir. Bütün çağların sapkın denilen insanları arasında bu yüce din duygusuyla yüklü olan ve çok kez çağdaşlarınca dinsiz, kimi zaman da ermiş sayılan insanlar vardır. Demokritos, Assisi'li Francesco ve Spinoza bu bakımdan birbirlerine yakındırlar. Kozmik din duygusu insandan insana nasıl geçebilir? Bence bu duyguyu ona yatkın olanlarda uyandırmak ve diri tutmak sanatla bilimin en önemli görevidir. Böylece dinle bilim arasında alışılagelenden başka bir ilişki düşüncesine geliyoruz. Tarihsel açıdan insan bilimle dini anlaşmaz iki kutup olarak görebilir. Ama ben kozmik din duygusunun bilimsel araştırmada en güçlü ve en soylu itme gücü olduğuna inanıyorum. Yalnız büyük çabaların ve hele fedakarlığın parantez ki onlarsız yeni yollar açan bilimsel yaratma gerçekleşemez. Yalnız bunların değerini bilenler gündelik kaygıları aşan bir çalışmayı doğuran duygu gücüne parantez kozmik din duygusuna önem verebilirler. Kepler'la Newton'un uzun yıllar tek başlarına çalışarak gök mekaniğinin işleyişini aydınlatabilmeleri için dünyanın kuruluşundaki akılsallığa derin bir inançları olması ve bu aklın dünyadaki yansısını olsun yakalamak yolunda ne ateşli bir istekleri olması gerekirdi. Ancak hayatını böylesine yüksek amaçlara adayan kimse, bu büyük insanları coşturan ve onları sayısız başarısızlıklara rağmen amaçlarına bağlı tutan gücün ne olduğunu anlayabilir. Bu türlü güçleri kozmik din duygusu cömertçe verir insana. Bir çağdaşımız haklı olarak şöyle demiştir. En ciddi bilginler içlerinde derinden derine bir dinsel duygu taşıyanlardır. Bilimin derinlerine inerseniz kendince bir dinselliği olmayan bir bilim kafasına zor rastlarsınız. Ama bu din duygusu basit insanlarınkinden apayrıdır. Onun din duygusu tabiat yasalarının düzeni karşısında şaşkın bir hayranlıktır. Bu duygu bütün çağlarda yaratıcı din adamlarının içini dolduran duygunun benzeridir. Dipnot 4. Bakınız Albert Einstein 8 sayfa 19 din duygusu ve arama başlıklı yazıdan. Bir bilim adamı olan Albert Einstein'ın bu saptamaları çok ilginç bir biçimde sanatçı Andrei Tarkovski'nin şu sözleriyle örtüşmektedir. Kısa bir süre önce bir toplantıda ve daha sonra bu düşüncelerimden söz etmiştim. Sonra da basında ne kadar garip Tarkovski tinsellikten söz ediyor diye yazdılar. Doğal olarak onlar için bu çok garip çünkü neden söz ettiğimi anlayamıyorlar. Çünkü ben insanın neden yaşadığını bilmesi gerektiği anlamında bir tinselliği düşünüyorum. İnsan yaşamının anlamı üstüne kafa yormak zorundadır. Tüm bu sorunlar üstüne düşünmeye başlamış bir insan zaten içindeki ışıkla belirli bir biçimde aydınlanmış demektir. Artık bu sorun onun her an aklındadır. Yola koyulmuştur bir kez. Buna karşın böyle bir soruyu kendine hiç sormamış olanlar tinsellikten yoksun olarak yaşarlar. Pragmatik bir biçimde tıpkı hayvan gibi. Bir gazeteci benim bu sözlerim karşısında şaşkınlığa düşüyorsa eminim ki şöyle düşünüyordur. Madem ki Tarkovski tinsellikten söz ediyor, o halde sözünü ettiği Ortodoks Kilisesidir. Klerikalizm gibi bir şeydir. Bu gazeteci benim insan ruhu sorununu ya da insanın tüm yaşamı boyunca harcaması gereken manevi çaba sorununu ortaya atabileceğimi düşünemiyor. Dipnot 5. Bakınız A. Tarkovski, İnandıklarım Adam Sanat Dergisi. Bilgin Albert Einstein ve sanatçı Andrei Tarkovski'nin bu açıklamaları dinin insanlığı geriletmekten ve kan dökücülüğü kışkırtmaktan başka bir işe yaramadığı biçimindeki önyargıların yanlışlığını apaçık ortaya koymaktadır. Evet, din duyguları kötü amaçlarla sömürüldüğünde boğazlaşmalara, gerilemeye yol açabiliyor. Fakat insanı insan yapan, felsefeyi, bilimi, sanatı ve yargıyı doğuran çabaların başında da felsefeden önce tüm dinlerin ortak konusu olmuş olan ve daha sonra felsefeyi doğuran evren nasıl var oldu sorusu gelmektedir. Bir toplumun düşünsel bir sıçrama yaparak bilimde, sanatta ve felsefede ilerleyebilmesinin ön koşulu, bütün dinlerin ortak sorusu olan ve insanı insan yapan evren nasıl var oldu sorusunun topluma alabildiğine yayılmasıdır. Çünkü bir toplumda bilime, sanata, felsefeye ilgi bu sorunun o topluma yayılmasıyla başlar. İşte benim için din dilinin Türkçeleştirilmesi de bu bağlamda can alıcı bir önem taşımaktadır. Din dilinin ve özellikle de düşünsel birer düğüm oluşturan cinsel kavram adlarının Türkçeleştirilmesi, insanı insan yapan evren nasıl var oldu sorusunun ulusumuzun tüm bireylerine yayılmasına yol açacak ve böylelikle ulusumuzda bu soruya yanıt arayan diğer alanlara, bilime, felsefeye, sanata da ilgi artacaktır. Düşünsel kavram adlarının Türkçeleştirilmesine din alanında kullanılan Arapça kavram adlarından başlanması, ulusumuzun felsefe, bilim, yasa, yargı ve sanat alanlarına yönelik ilgisini ve kavrayışını derinleştireceği içindir ki ben önceliği din dilinin Türkçeleştirilmesine veriyorum. Biliyorum ki ülkemizde yasa ve yargı dili de en az din dili denli, belki din dilinden bile daha ağdalı, daha anlaşılmaz bir Arapçaya boyun eğmiş durumdadır. Türkiye'deki Arapça yoğunluklu yasa ve yargı dilini neredeyse yargıçlardan ve avukatlardan başka kimse anlayamaz durumdadır. Bu ne biçim laik yasa ve yargıdır ki kullandığı dil ancak din sömürücülerinin anlayabileceği türden ağdalı Arapça dinsel kavram adlarından oluşmaktadır. Laik yasa ve yargı irtica diliyle bağdaşır mı? Bu soruyu ilk kez 13 Temmuz 1997 günü Kent TV'de Sayın Mehmet Ali Yula'nın gerçekleştirdiği söyleşimde dile getirdim. Canlı yayın sonrası aldığımız telefonlar bu çarpıklıktan çoğu yurttaşlarımızın da yakası ettiklerini ortaya koydu. Görüşümce ulusumuzun felsefe, bilim, sanat, yasa ve yargı gibi düşünsel alanlarda ilerleyebilmesinin ön koşulu din dilinin Türkçeleştirilmesinden geçmektedir. Bu yolun doğru bir yol olduğunu Alman deneyiminde görebiliyoruz. İncil'in Luther tarafından Alman diline çevrilmesinden önce Alman felsefesi neredeyse yok gibiydi. Ne zamanki İncil Alman diline çevrildi, işte ondan sonra Alman felsefesi doğdu. Evet, Türkiye'de Kur'an çok yıllar önce, 100 yıllar önce, 1000 yıl önce Türkçe'ye çevrilmiş bulunuyor. İlk Kur'an çevirileri 1000 yıl önce başlamıştır. Fakat bunların halka yayılması söz konusu değildi ve ilk çevirilerde çok yüksek olan Türkçeleştirme oranı giderek gerilemiş ve çevirilerin kendileri yoğun Arapça, Farsça sözcüklerle dolmaya başlamıştı. Düğümsel önem taşıyan kavram adları bu çevirilerde hiç Türkçeleştirilmeksizin Arapça olarak bırakılıyordu. Oysa Kur'an'da geçen Arapça dinsel kavram adları en yetkin biçimde Türkçe'ye çevrilip toplumun gündelik din yaşamına sokulmadıkça bu çeviriler kendilerinden beklenen yararı sağlayamayacaktır. Başta din dilini Türkçeleştirmeden toplumumuzun felsefeye, bilime ve sanata yoğun ilgi duyan, sağlıklı düşünceler üreten bir ulusa dönüşemeyeceğini savunuyorum. Dinde dil devrimi ve ulusal birlik. Atatürk dil alanındaki devrimi dinden başlatmıştır. Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı Kuvayi Milliye'ye yöneltmek için camilerde verilecek hutbelerin Türkçe olmasını istemiş ve uygulatmıştır. Bu dinde dil devrimidir. Çünkü o güne dek camilerde hutbeler Türkçe verilmiyordu. Kurtuluştan 5 yıl sonra 1928 yılında ilahiyatçılara hazırlatılan dinde yeniden yapılanma tasarısında din dilinin bütünüyle Türkçeleştirilmesinin gereği vurgulanmıştır. Dinde yeniden yapılanma tasarısı 1928. Dipnot 6. Bakınız Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücahitler, Sebilye, İstanbul 1992, sayfa 391-393. Ayrıca bakınız Sebil-i Reşat dergisi sayı 5. Ayrıca bakınız Saçak dergisi Mayıs 1984, yayınlaşıran Talih Ural. Ayrıca bakınız Mehmet Bedri Gültekin, Laikliğin Neresindeyiz? Kaynak Y2 basım, sayfa 233. Ayrıca bakınız Cengiz Özakıncı, Otomanomanya 1, Kitap Gazetesi 1994. Yeni Türkiye din alanında yalnız yeni vicdan uyanışının değil, tutsak parantez sömürge yarı sömürge ve geri kalmış durumda bulunan bütün İslam uluslarının bağımsızlık ve ilerlemesinde yol göstericisi olacaktır. 1. Demokrasi alanında görülen Büyük Türk Devrimi, dili, erdemi, yargı ve yasa düzeni ve bütün toplumsal kurumları ile başlıca iki görünüm gösteriyor. A. Bütün toplumsal kurumların bilimselleşmesi ve bütün toplumsal kurumların ulusallaşması. Dolayısıyla toplumumuzun yaşamında bilim ve us yoluyla kavranabilen bütün konular usun ve bilimin yetkisiyle yönetildiği gibi ulusal yaşama ilişkin bütün çalışmalar da sapkınlıktan kurtulmakta ve ulusal dayanışmaya katılmaktadır. Türk devrimi dilde, erdemde, yargıda, geçim işlerinde, sanatta yaptığı bütün dönüşümlerin kaynağını bilime ve usa uygunluktan ve ulusal yaşamın verimli gelişiminden almaktadır. Din 2. Dinde toplumsal bir kurumdur. Bütün öteki toplumsal kurumlar gibi dinde yaşamın gereklerine katlanmak, gelişimin çizgisini izlemek, ilerlemeye ayak uydurmak zorundadır. Bu gelişim gerçi dinimizin doğasında var bulunan ilkelerin dışında olmayacaktır. Ancak bununla dinimizin bilimsel, iktisadi ve estetik buyruklarının her ne olursa olsun bütün eski biçimlere ve eski geleneklere bağlı ve gelişim gücünden yoksun kalacağını düşünmek yanlıştır. Dolayısıyla Türk demokrasisinde din de gereksindiği gelişimi ve canlılığı göstermelidir. 3. Böyle bir iyileştirme parantez reform olanağı bulunmakla birlikte bunu gizemcilerin ustaşı ve öfkeli etkilenmelerinden beklemek bugünkü toplumun koşullarına göre olanaksızdır. Dinsel yaşam da erdemsel ve gündelik geçimsel yaşam gibi ancak bilimsel düşünceler ve bilimsel yöntemlerle düzeltilmelidir ki diğer sorunlarla uyumlu bir biçimde özel ve kişisel verimini ve gelişimini gösterebilsin. Bu düzeltme için kurulumuzun düşündüğü önlemler şunlardır. Tapınma biçimi. Tapınaklarımız temiz, düzgün, gezilmeye ve görülmeye açık ve oturulabilecek bir biçimde geliştirilmelidir. Tapınaklarda sıralar, elbiselikler yapılmalı ve temiz ayakkabılarla tapınaklara girilmesi desteklenmelidir. Bu dinsel iyileştirmenin parantez reformun tapınmaya ilişkin sağlık koşuludur. Tapınmanın dili. Tapınmanın dili Türkçe olmalıdır. Ayetlerin, duaların, hutbelerin Türkçe biçimleri kabul edilmeli ve kullanılmalıdır. Bunlar yalnızca belleğin sermayesi olarak değil, yazılı ve basılı olarak da kullanılabilmelidir ve tapınaklarda bu temele göre düzenlemeler yapılmalıdır. Tapınmanın görünüşü. Tapınmaların son derece güzel, coşturucu biçimde yapılması sağlanmalıdır. Bunun için yordamına uygun olarak söylemeye yetenekli ünleyiciler, çağrıcılar, parantez müezzinler, tapım görevlileri, parantez imamlar yetiştirmek gerekmektedir. Ayrıca tapınaklara çalgıların girmesi de gerekmektedir. Tapınaklarda çağdaş, sözsüz, salt çalgılarla seslendirilen parantez enstrümantal, dinsel ezgileri kesinlikle gereksinim vardır. Tapınmanın ideolojisi. Dinsel söylevlerin, parantez hutbelerin, basılı biçimleri yeterli değildir. Söylev, parantez hutbe, vermek, yazıyı seslendirmekten ayrı bir iştir. Dilsel söylevlerde önemli olan yön doğrudan doğruya bilimsel ya da iktisadi düşünceler değil, doğrudan doğruya dinsel olan değerler ve düşünsel parantez felsefi içeriktir. Parantez muakkeliler eşittir kurgusal, soyut, metafiziksel düşünceler. Bunu verebilecek kimseler güzel konuşmalı yetkin din bilginleridir. Bu düzeyde konuşmacılarımız İlahiyat Fakültesi kanalı ile yeterince yetiştirilene kadar dışarıda bulunan din düşünürlerinden ve din bilginlerinden yararlanmak gerekir. Bunların dışında yapılacak iş din yazınının parantez edebiyatının ve din felsefesinin kurulmasıdır. Bu amacı eski biçimiyle ve doğrudan doğruya ilmi kelam parantez Kur'an yorumu ve doğrudan doğruya tasavvuf sağlayamaz. Gerçekte önemli olan ne Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi ne de bu Türkçenin sınıflanmış ve düzenlenmiş biçimidir. Önemli olan Kur'an'ın ve İslam dininin insani ve değişmez iç yüzünü gösterir düşünsel parantez felsefi bir araştırmadır. Şimdiye dek bu yapılmamıştır. Kur'an-ı Kerim bu gözle görülüp güçlü bir kavrayış ile anlaşılmadıkça yalnızca us yoluyla ve soyut us yürütme ile anlaşılamaz. Bütün değişimin gerçekleşmesi için bilimsel bir odak tarafından oluşturulacak olan uygulama tasarısının kotarılması gerekir. Bu bilim odağı İlahiyat Fakültesidir. Türk devrimi bu fakülteyi oluşturmakla bu gereksinimi belirlemiş bulunuyor. Fakültemiz 3 yıllık bilimsel öğretim deneyimleri sonucunda Türk toplumu için iyi ve onurlu olacağına inandığı bu değişim anlayışına ulaşmıştır. Özet olarak dinsel törenlerin sağlıklı bir biçimde kavuşturulması, Türkçeleştirilmesi, güzelleştirilmesi, düşünleştirilmesi, parantez felsefeleştirilmesi konularındaki önerilerin uygulama yönünü ve işleyişini ayrıntılarıyla açıklayacağız. Böylece yeni Türkiye din alanında yalnız bir vicdan uyanışının değil, bütün bağımlı parantez sömürge, yarı sömürge ve geri durumda bulunan İslam toplumlarının özgürlük, bağımsızlık ve ilerlemesinin de yol göstericisi olacaktır. İmzalar Profesör Köprülüzade Fuat, Profesör İsmail Hakkı parantez Baltacıoğlu, Profesör İzmirli İsmail Hakkı, Profesör Halil Halit, Profesör Halil Nimetullah Öztürk, Profesör Mehmet Ali Ayni, Profesör Şerafettin Yaltkaya, Profesör Arapgirli Hüseyin Avni, Profesör Hilmi Ömer, Profesör Yusuf Ziya Yörük'ten. Din alanında bütünüyle Türkçenin egemen olmasını savunan bu tasarının 1928'de Atatürk'ten habersiz hazırlandığı savlanamaz. Din dilinin Türkçeleştirilmesi, ulusal birliği gerçekleştirici ve etnik bölücülüğü önleyici bir tasarıdır. Ülkemiz Cumhuriyet'in kuruluşundan başlayarak çok sayıda kanlı ayrılıkçı kalkışmalara tanık olmuştur. Pek çok yurttaşımız çok yerinde bir görüşle eğer ülke sınırları içerisinde dil birliğini sağlayabilmiş olsaydık ayrılıkçı akımlar oluşmayacak düşüncesini savunmuşlardır. Yine çok yerinde bir saptama ile çoğu aydınımız eğer ülkenin her yerine en azından ilkokullar yapabilmiş ve yurdumuzun en ücra köşesine dek tüm çocuklarımıza Türkçe öğretebilmiş olsaydık ayrılıkçı akımlar ülkemizin başına böylesi büyük dertler açamazlardı biçiminde düşünmektedir. Bu düşünceler çok doğru olmakla birlikte savaştan çıkmış bir ülkenin olanakları Cumhuriyet'in ilk yıllarında buna el vermeyecek durumdaydı. Atatürk bunu biliyordu. Yurdun her yerine okul açmak bir süreç gerektiriyordu. Ama yurdun en ücra köşelerinde bile camiler vardı. Yurdun her yerine gönderebilecek sayıda öğretmeni yetiştirmek bir süre alacaktı. Ama yurdun en ücra köşelerinde bile imam ya da din adamı vardı. Din dilinin Türkçeleşmesi gerçekleştirilebildiğinde kısa süre içerisinde camiler birer Türkçe okuluna, imamlar birer Türkçe öğretmenine dönüşecekti. Yalnızca çocuklarımız değil, 7'den 70'e tüm yurttaşlarımız dinleri gereği Türkçe öğrenmiş olacaklar ve bu da ülke sınırları içerisinde dil ayrılığının ortadan kalkmasına yol açacaktı. İşte Atatürk'ün dil devrimini din alanından başlatmak için çırpınmasının nedeni buydu. Eğer Atatürk bunu dilediği gibi gerçekleştirebilmiş olsaydı, dil ve ırk ayrılığına dayalı ayrımcılık giderek sönümlenecek ve ulusal birliğimiz sağlanmış olacaktı. İşte din dilinin ulusallaştırılmasının ulusal birliğimiz açısından önemi budur. Atatürk'ün yarım bıraktırılmış, geriye döndürülmüş devrimlerini gerçekleştirmek ve ileriye götürmek, işte bizim görevimiz de bu olmalıdır.